Ayrım 31, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 314. Kardinal beyaz ve altın rengi cübbesi içinde kudası yönetiyordu. Boynunda çarmıha gerilmiş büyük bir İsa heykeli sallanıyordu. Ve melodik sesiyle insanları huşu içinde bırakan dokunulmaz kutsallık aurası yaratıyordu. Katedral İsa ve Bakire Meryem'in büyük heykelleriyle doluydu. Giuliano parmaklarını İsa aşkı rölyefleriyle süslü kutsal su haznesine daldırdı. Diz çöktüğünde kocaman kubbeli tavanı ve duvarlar boyunca aziz heykellerini ışıklandıran pembe renkli mum kümelerini gördü. Giuliano'nun adamları duvarlar boyunca sunağa yakın şekilde dağılmışlardı. Sandalyeler ibadet eden kalabalık tarafından doldurulmuştu. Siyahlar içinde taşralı insanlar ve canlı Paskalya kıyafetli kasaba halkı. Giuliano kendini bakire ve havarilerin ünlü heykeli önünde dikilir buldu ve bir an bu güzellik tarafından cezbedildi. Papazların ve kilise korosunun şarkıları, kalabalığın mırıldanmaları, egzotik tropikal koku, yalvaran kişilerin samimiyetleri Giuliano'yu etkiledi. Kudas'a son kez 5 yıl önce Berber Frizella'nın ona ihanet ettiği Paskalya sabahı katılmıştı. Bu Paskalya sabahında dehşet ve yenilgi hissiyle doluydu. Kaç kez düşmanlarının korkunç sonunda sizi Tanrı ve Sicilya adına infaz ediyorum demiş ve şimdi duyduğu duaları etmeleri için beklemişti. Bir an hepsinin İsa'nın yükseldiği gibi yükselmesini, onları fırlattığı ebedi karanlıklarından çıkarmalarını diledi. Ve şimdi bu Paskalya sabahı onlara katılmak üzere kilise kardinalini gönderebilirdi. Bu kardinal sözünü tutmamıştı, yalan söylemiş ve ona ihanet etmişti. Onun düşmanıydı artık. Ne kadar güzel ilahi söylerse söylesin fark etmezdi. Kardinale Tanrı ile barış yapmasını söylemek münasebetsiz olur muydu? Kardinal her zaman inayet içinde değil miydi? Giuliano'ya ihanetini itiraf edecek kadar mütevazı olabilir miydi? Kudas sona eriyordu. İbadet edenler kutsal komünyonu kabul etmek için sunağa gidiyordu. Giuliano'nun adamlarından bazıları duvarlar boyunca komünyon için diz çökmüştü. Başkeşiş Manfredi'ye bir gün önce günah çıkartmışlardı ve bu törenin sonuna kadar suç işlemeyecekleri için de arınmış durumdaydılar. Dua eden kalabalık Paskalya'da İsa'nın dirilişiyle mutlu günahlarından temizlendikleri için neşeli, katedralden caddeye kadar devam eden meydana çıktılar. Kardinal sunağın arkasına gitti ve başına konik piskoposluk tacını taktı. Bu başlıkla kardinal 30 santim daha uzun görünüyordu. Tacın önündeki gösterişli altın işlemeler sert Sicilyalı yüzünün üstünde ışıldadı. Kutsallıktan çok güçlülük izlenimi veriyordu. Papazların eşliğinde katedralin dört şapelinin her birinde geleneksel dua adımlarına başladı. İlk şapelde Kral 1. Roger'ın, ikinci şapelde İmparator 2. Frederick'in, üçüncüsünde ise 4. Henry'nin lahdi yer alıyordu. Son şapel 2. Frederick'in karısı Constantia'nın küllerini barındırıyordu. Bu lahitler güzel mozaiklerle işlenmiş beyaz mermerdendi. Gümüş mabet denilen bir başka şapel daha vardı. İçinde şehir halkının her kutsal günde caddelerde taşıdığı Palermo'nun koruyucu azizi Rosali'nin 450 kilo ağırlığındaki heykeli bulunuyordu. Bu mabette bütün Palermo başpiskoposlarının cenazeleri yatıyordu. Kardinalin kendisi de öldüğünde buraya gömülecekti. İlk durağı burasıydı ve dua etmek için eğildiğinde Giuliano ve adamları etraflarını sardı. Giuliano'nun diğer adamları alarm verilmesini engellemek üzere mabedin bütün çıkışlarını kapatmıştı. Kardinal karşılarına çıkmak için adım attı. Fakat bu sırada Pişotta'yı gördü, yüzünü hatırlamıştı. Ancak o zaman farklıydı. Şimdi etini cehennemde kızartmak için ruhunu almaya gelen şeytanın yüzüne sahipti. Kardinal, benim tutsağımsınız. Eğer söylediklerimizi yaparsanız bizden size zarar gelmez. Paskalya'yı dağlarda konuğum olarak geçireceksiniz. Ve size söz veriyorum, sarayınızdaki gibi yemek yiyeceksiniz dedi Giuliano. Kardinal kızgınlıkla, Tanrı'nın evine silahlı adamlar getirmeye nasıl cesaret ediyorsun diye sordu. Giuliano güldü. Yaptığı işin keyfi bütün dehşetini yok etmişti. daha da fazlasına cesaret ediyorum dedi. Size kutsal sözünüze sadık kalmadığınız için sitem ediyorum. Ben de adamlarım için af sözü verdiniz. Şimdi sen ve kilise bunun bedelini ödeyecek. Kardinal başını salladı. Bu kutsal yerden ayrılmayacağım dedi. Eğer cesaretiniz varsa beni öldürün ve adınız bütün dünyada kötüye çıksın. Bu şerefe zaten sahibiz dedi Giuliano. Şimdi eğer benim emirlerime uymazsanız size karşı güç kullanmak zorunda kalacağım. Bütün papazlarınızı burada katledeceğim, sonra sizi bağlayıp götüreceğim. Eğer benimle sessizce gelirseniz kimseye zarar verilmeyecek ve siz de katedralinize bir hafta içinde döneceksiniz. Kardinal haç çıkardı ve tapınağın Giuliano tarafından işaret edilen kapısına doğru yürüdü. Bu kapı kardinalin resmi limuzinine ve sürücüsüne el koymuş olan Giuliano'nun diğer adamlarının bulunduğu katedralin arkasına çıkıyordu. Büyük siyah araba paskalya çiçekleriyle süslenmişti ve her iki tarafında kilise flamaları dalgalanıyordu. Giuliano'nun adamları diğer kodamanların arabalarına da el koymuştu. Giuliano kardinali limuzinine götürdü ve yanına oturdu. Adamlarından ikisi de arabanın arkasına geçti. Aspano Pişotta da sürücünün yanına öne oturmuştu. Sonra araba alayı şehrin içinde onları selamlayan karabinieri devriyelerinin arasından ilerledi. Giuliano'nun emirlerine göre kardinal de karşılığında kutsayarak el sallıyordu. Yolun ıssız bir kısmında kardinal arabadan indirildi. Giuliano'nun adamları kardinali taşımak üzere bir tahtrevan ile bekliyorlardı. Araçları ve şoförleri arkalarında bırakarak çiçek denizinde ve dağlarda kayboldular. Giuliano söylediği kadar iyiydi. Cammarata dağlarının derinliklerindeki mağaralarında kardinal kendi sarayında yiyebileceği kadar iyi yedi. Ruhi otoritesine saygılı eşkıyalar her yemeği servis ederken kendilerini kutsamasını istediler. İtalyan gazeteleri öfke içindeyken Sicilya halkını iki farklı duygu kaplamıştı. Kutsal bir şeye saygısızlığın korkusu ile Carabinieri'nin utancından duyulan neşe. Bir Sicilyalı'nın Roma'yı yenmesi yüzünden Giuliano ile muazzam gurur duyuyorlardı. Giuliano şimdi en büyük saygıdeğer adam olmuştu. Herkesin merak ettiği kardinalden karşılığında ne istediğiydi. Cevap basitti, çok büyük bir fidye. Ruhları koruduğu için her zaman karşılığını alan kutsal kilise asillerle ve zengin tüccarlarla pinti pazarlığını durdurmamıştı. 100 milyon lira fidyeyi hemen ödedi. Fakat Giuliano bir başka motivasyona daha sahipti. Kardinale ben bir köylüyüm, göklerden talimat almıyorum fakat sözümden asla dönmedim. Fakat sen Katolik kilisenin kardinali, kutsal giysilerinin içinde İsa'nın haçlarıyla bana kafirler gibi yalan söyledin. Kutsal ofisin senin hayatını kurtarmayacak. Kardinal dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Giuliano devam etti. Fakat şanslısın, senin için bir planım daha var. Sonra kardinale vasiyetnameyi okuttu. Artık canının bağışlandığını biliyordu. Kardinal Tanrı'nın kendisini cezalandırmasını beklemek üzere eğitilmişti. Fakat şimdi vasiyetnamedeki dokümanlara Giuliano'nun sitemlerinden daha fazla ilgi göstermişti. Pişotta'ya yazdığı mektubu gördüğünde kardinal kutsal bir öfkeyle haç çıkardı. Giuliano, sevgili kardinal, bu dokümanların elimde olduğunu kiliseye ve bakan Trezza'ya bildirin. Hristiyan demokrat hükümeti yıkma yeteneğimin delillerini gördünüz. Benim ölümüm sizin büyük şanssızlığınız olacaktır. Vasiyetname sizin ulaşamayacağınız güvenli bir yerde olacak. Eğer ikna olmayan olursa onlara düşmanlarımla nasıl baş ettiğim konusunu Don Croce'ye sormalarını söyleyin. Kardinalin kaçırılmasından bir hafta sonra La Venera Giuliano'yu terk etti. 3 yıldır tünel aracılığıyla evine gidip geliyordu. Yatağında onun sıkı vücudunun rahatlığında, sıcaklığında ve korunağında birlikte oluyordu. La Venera asla şikayet etmemiş, onun memnuniyeti dışında bir şey istememişti. Fakat bu gece farklıydı. Seviştikten sonra uzaklara, yaşamak için Florence'daki akrabalarının yanına gideceğini söyledi. ''Kalbim çok zayıf'' dedi. ''Yaşamının tehlike içinde olmasına dayanamıyorum. Gözlerimin önünde vuruluşunun rüyasını görüyorum. Carabinieri kocamı bir hayvan gibi evinin önünde öldürdü. Vücudu paçavraya dönene kadar ateşi sürdürdü. Rüyamda bunun sana da olduğunu görüyorum. Giuliano'nun başını göğsüne çekti. Dinle dedi, kalbimi dinle. Turi dinledi. Düzensiz atan kalp atışlarını duyunca acıma ve sevgi doldu. Kadının büyük göğüslerinin çıplak derisi içindeki dehşetin teriyle tuzluydu. Ağlıyordu. Giuliano kalın siyah saçlarını okşadı. Daha önce asla korkmamıştın dedi. Değişen bir şey yok. La Venera başını şiddetle salladı. Turi, çok gözü kara oldun. Düşmanlar edindin, güçlü düşmanlar. Her kapı çalışında annenin benzi atıyor, sonsuza kadar kaçamazsın. Giuliano, fakat ben değişmedim. La Venera tekrar ağlamaya başladı. Ah Turi, evet değiştin. Artık çok çabuk öldürüyorsun. Zalimleştiğini söylemiyorum. Ölüme karşı çok kayıtsızsın. Giuliano içini çekti. Kadının ne kadar korkmuş olduğunu gördü ve tam olarak anlayamadığı bir kederle doldu. O halde gitmelisin dedi. Florence'da yaşayabilmen için yeteri kadar para vereceğim. Bir gün her şey bitecek. Artık öldürme olmayacak. Planlarım var. Sonsuza kadar eşkıya kalmayacağım. Annem geceleri uyuyacak ve hepimiz birlikte olacağız. La Venera'nın ona inanmadığını göremedi. Sabahleyin Giuliano ayrılmadan büyük bir tutkuyla tekrar seviştiler. Vücutları son kez vahşice birbirine karıştı. 23. Bölüm. Turi Giuliano sonunda bir konuda başka hiçbir devlet adamının ya da ulusal politikacının olmadığı kadar başarılı oldu. İtalya'daki bütün politik partileri tek bir hareket yönünde birleştirdi. Giuliano ve çetesinin yok edilmesi. Bakan Trezza Haziran 1949'da basına Giuliano'nun ismini vermeden Eşkıyaları Bastırma Kuvveti adlı 5000 kişilik özel bir karabinieri ordusunun kuruluşunu açıkladı. Gazeteler Giuliano'nun ana hedef görünmesini istemeyen hükümetin sinsi utangaçlığını hemen düzeltti. Neşeyle iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'nin böyle güçlü bir adım atmasını onayladılar ve kutladılar. Ulusal basın Bakan Trezza'nın özel 5000 kişilik ordu organizasyonundaki dehasını da beğenmişti. Ordu bekarlardan oluşacaktı. Böylece arkada dul kalmayacak, aileler tehdit edilemeyecekti. Komandolar, paraşütçü askerler, zırhlı araçlar, ağır silahlar, hatta uçaklar bile olacaktı. Hangi 3 kuruşluk eşkıya böylesi bir güce dayanabilirdi? Ve orduya efsanevi Alman generali Rommel ile savaşmış, 2. Dünya Savaşı'nın büyük İtalyan kahramanlarından biri olan Albay Ugo Luca tarafından komuta edilecekti. Gazeteler onu İtalyan çöl tilkisi diye adlandırıyordu. Gerilla savaşında yetenekliydi. Taktikleri ve stratejileri tecrübesiz Sicilyalı köy genci Turi Giuliano'yu sersemletirdi. Basında ayrıca Federico Velardi'nin Sicilya güvenlik polisi şefi olarak atandığı da kısaca yer almıştı. Müfettiş Velardi hakkında Bakan Trezza tarafından Albay Luca'ya yardım etmek için atandığı dışında pek bir şey bilinmiyordu. Sadece bir ay önce Don Croce, Bakan Trezza ve Palermo Kardinali arasında bir toplantı yapılmıştı. Kardinal Giuliano'nun lanet dokümanlar içeren vasiyetinden bahsetmişti. Bakan Trezza korkmuştu. Vasiyetname ordu görevini tamamlamadan yok edilmeliydi. Özel kuvvet emirlerini feshedebilmeyi diledi. Fakat Giuliano'nun hükümet tarafından korunduğuna aykıran sol kanat partilerinin çok fazla baskısı altındaydı. Don Croce için vasiyetname yalnızca ek bir pürüzdü, fakat kesin kararını değiştirmemişti. Artık Giuliano'yu öldürmeye karar vermişti. 6 şefin öldürülmesi ona başka seçenek bırakmamıştı. Fakat Giuliano'nun ölümü ne kendi ne de arkadaşlarının eliyle olmalıydı. Çok büyük bir kahramandı. Öldürülmesi mafya dünyası için bile çok büyük bir suç olurdu. Sicilya'nın nefreti üzerlerinde toplanırdı. Her ne olursa olsun Don Croce, Bakan Trezza'nın ihtiyaçlarına yardımcı olmalıydı. Her şeyin ötesinde bu, İtalya Başbakanı yapmak istediği adamdı. Bakana, rotamız bu olmalı. Tabii ki Giuliano'nun peşine düşmelisiniz, başka şansınız yok. Fakat vasiyetnameyi etkisiz hale getirene kadar, ki bunun için size söz veriyorum, onu canlı tutmaya çalışın. Bakan sertçe başını salladı, düğmeye bastı ve emredercesine ''Müfettişi içeri alın'' dedi. Birkaç saniye sonra buz gibi mavi gözlü uzun bir adam odaya girdi. İnceydi, güzel giyinmişti ve aristokrat bir yüzü vardı. "Bu müfettiş Federico Velardi," dedi bakan. "Sicilya'ya güvenlik polisi şefi olarak kendisine atadığımı açıklamak üzereyim. Sicilya'ya göndereceğim ordu ile koordine içinde olacak." Adamı herkese tanıştırdı ve Velardi'ye vasiyetname ile ilgili problemlerini ve Hristiyan demokrat rejimi nasıl tehdit ettiğini anlattı. "Sevgili müfettiş," dedi bakan, "Don Croce'yi benim Sicilya'daki kişisel temsilcim olarak dikkate almanızı istiyorum. İhtiyaç duyduğu bütün bilgileri bana olduğu gibi ona da vereceksiniz, anlaştık mı?" Müfettişin bu özel isteği sindirebilmesi uzun süre aldı. Sonra anladı. Görevi saldırı ordusunun Giuliano'ya karşı bütün planlarını Don Croce'ye bildirmekti. Don Croce karşılığında bu enformasyonu Giuliano'ya aktaracaktı. Böylece Don onun kariyerini sona erdirmenin güvenli olduğunu düşünene kadar yakalanmadan kaçabilecekti. Müfettiş Velardi, "Don Croce'ye bütün bilgileri verecek miyim? Albay Luca aptal değildir. Kısa sürede bir sızıntı olduğundan şüphelenir ve muhtemelen beni planlama oturumlarından çıkartır," dedi. "Eğer bir sıkıntın olursa," dedi bakan, "onu bana havale et. Gerçek görevin vasiyetnamenin güvenliğini sağlamak ve bu gerçekleştirilene kadar Giuliano'yu sağ ve özgür tutmak." Müfettiş soğuk mavi gözlerini Don Croce'ye çevirdi. "Size hizmet etmekten mutlu olacağım," dedi. "Fakat bir şeyi anlamalıyım. Eğer Giuliano vasiyetname yok edilmeden canlı yakalanırsa ne yapacağım?" Don sözünü sakınmadan konuştu. Hükümet memuru değildi ve açıkça konuşabilirdi. "Bu kabul edilemez bir talihsizlik olur." Albay Ugo Luca eşkıyaları, bastırma özel kuvvet kumandanı gazeteler tarafından iyi bir seçim olarak selamlandı. Askeri sicilini, cesaret madalyalarını, taktiksel dehasını, sakin ve çekingen tabiatını ve herhangi bir başarısızlıktan uzak olmasını tartıştılar. "Küçük bir buldog," diye yazdı gazeteler, "Sicilya'nın vahşiliğine uygun bir eşleşme olacaktı." Bir şey yapmadan önce Albay Luca, Turi Giuliano hakkındaki bütün istihbarat dokümanlarını inceledi. Bakan Trezza onu raporlar ve eski gazetelerle dolu dosyalarla çevrilmiş şekilde ofisinde buldu. Bakan ordusunu ne zaman Sicilya'ya alacağını sorduğunda albay yumuşak şekilde kadro topladığını söyledi. Ve tabii ki Giuliano nasılsa orada olacaktı. Albay Luca bir hafta raporlar üzerinde çalıştı ve kesin sonuçlara ulaştı. Giuliano gerilla savaşında yetenekliydi ve eşsiz bir operasyon metodu vardı. Şefleri, ikinci komutanı Aspano Pichotta, kişisel koruması Canio Silvestro, istihbarat şefi ve Don Croce ile mafya şebekesi arasında irtibat kuryesi olan Stefan Andorini dahil yalnızca 20 kişilik bir grup bulunduruyordu. Terranova ve Passatempo kendi çetelerine sahipti ve birlikte planlanmış bir eylem olmadıkça Giuliano'nun doğrudan komutası dışında çalışmalarına izin veriliyordu. Albay tüm Giuliano çetesinde 300'den fazla adam olmadığını anlamıştı. O halde Giuliano'nun 6 yıl boyunca nasıl var olduğunu, Carabinieri'yi bütün bölgede yenilgiye uğrattığını ve bütün Kuzeybatı Sicilya'yı neredeyse tümüyle kontrol ettiğini merak etti. Dağlar büyük hükümet kuvvetleri tarafından araştırılırken adamları nasıl kaçabiliyordu? Bütün bunlar yalnızca Giuliano'nun ihtiyaç duyduğunda Sicilya köylüleri arasından ekstra adam çağırması ile mümkün olabilirdi. Ve sonra hükümet dağları araştırırken bu part-time eşkıyalar kasabalarına kaçıp sıradan vatandaşlar gibi çiftliklerinde yaşıyorlardı. Ayrıca Montelepre kasabasının birçok yurttaşının da çetenin gizli üyesi olduğunu fark etti. Fakat en önemlisi Giuliano'nun popülaritesiydi. İhanete uğraması konusunda çok az ihtimal vardı. Ve eğer açık bir devrim çağrısı yaparsa binlerce kişinin onun bayrağı altında toplanacağından kuşku yoktu. Son olarak muammalı tek bir şey vardı. Giuliano'nun görünmez pelerini. Bir yerde görünür sonra toz olurdu. Albay Luca daha çok okudukça daha fazla etkileniyordu. Ve sonunda acil olarak önlem alabileceği bir şey buldu. Fazla bir şey gibi görünmeyebilirdi. Fakat uzun vadede önemliydi. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 324.